Evet, 45. canlı betimlemelerden ve tüm platformlardan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir konuyla beraberiz ve epey zamandır kör arkadaşlarımız tarafından da istenen ve talep edilen bir konuydu. Göbekli Tepe'nin anlatımı nasıl bir yer? Göbekli Tepe'yi zaten biliyorsunuz sanırım Birleşmiş Milletler de koruma altına aldı. Epey bir çalışmalar da yapıldı. Diziler çekiliyor. Yani aslında dünyanın en eski medeniyetinin olduğu bir bölge olarak kabul ediliyor ama son yıllarda daha fazla göz önünde, daha fazla popüler olan bir bölge haline geldi. Ve bununla ilgili de arkadaşlarımız sağ olsunlar seçtiler, onları anlatacaklar. Başlamadan onları yavaş yavaş bir tanıyalım. Önce kimler, hangi bölümdeler, ne yaparlar, bu tür şeylerle ilgilenirler miydi, hiç gittiler mi falan bir konuşalım. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar ve teşekkür ederim katıldığınız için.
Merhaba hocam.
Hoş bulduk hocam. Biz teşekkür ederiz.
Hoş geldin. Kim başlamak ister kendini tanımaya?
Ben başlayabilirim. İsmim Kübra Şen. Boğaziçi Üniversitesi'nde son sınıf fizik öğrencisiyim. Bu konu aslında yani bu Göbekli Tepe açıkçası ben Atiye'den sonra merak salmaya başladım. Ve bu proje kapsamında da bu konuyu seçmemiz bizim için iyi oldu açıkçası. Yani kendi özelimde söylersem benim için çok iyi oldu. Çünkü ben de bir sürü şey öğrenmiş oldum. Umarım bu etkinliğin sonunda da hepimiz daha çok şey öğrenmiş olacağız. Bu kadar.
İnşallah. Güzel. Gerçekten bu tür şeylerin de bir şekilde insan oraya gitmeden önce de bir fikir sahibi olacağız bu anlamda. Bizim için de çok iyi oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Ben devam edebilirim tanıtmaya. Ben Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi son sınıf öğrencisiyim artık. Bu konuyu seçtik ve Kübra gibi aslında ben de Atiye'den sonra, Atiye dizisinden sonra bayağı ilgi çekici bulmaya başlamıştım ve yıllar önce oraya gittiğimde neden ziyaret etmedim diye acaba diye 2-3 gündür pişmanlık duyuyorum. Keşke gitseydim çünkü şu an daha bilgiliyim hakkında. Belki ileride bunu gerçekleştirebilirim artık. Umarım gerçekten yayının sonunda gayet güzel ve bilgilendirici bir vakit geçirmiş oluruz beraber.
Gerçekten şimdi mesela gitsen değil mi? Oraya gittiğinde bunu araştırarak gittiğinde daha bir alıcı gözle çok daha farklı görürsün herhalde oraya şimdi.
Evet tabii ki de artık biliyorum hani ne nerede var, üzerindeki semboller ne anlama geliyor. Hani orada ne yaşanmış, daha keyifli bir şekilde oranın keyfini çıkartabileceğime eminim.
Harika, çok güzel, hoş geldin. Evet, şimdi kim devam etmek ister?
O zaman ben devam edeyim. Ben de Gökçe, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben bu arkeolojik kazılara biraz ilgili olduğum için açıkçası merak etmiştim. Hatta arkeometri dersi almıştım bu dönem seçmeli olarak. Orada da Göbekli Tepe'yi incelemiştik kısa da olsa ama şu an bu betimlemeyi yaptığım için daha fazla şey öğrendim diyebilirim oradaki öğrendiğimden. Daha gitmedim oraya hiç ama Göbekli Tepe'ye ama gitmek diyorum. Artık da en azından ben de Ayşe arkadaşımızın dediği gibi daha bilgili ve donanımlı bir şekilde gideceğim için mutluyum. Umarım en kısa zamanda giderim.
Evet. biz de bekleriz inşallah ama bir merakını arttırdı yani değil mi şey olunca?
Evet, evet kesinlikle yani. Böyle daha ince ayrıntılarla yapıları incelemek yani daha iyi oldu benim için.
Evet, hoş geldin tekrar ve güzel bir betimleme olacağını eminim. Devam edelim.
Ben devam edeyim. Hocam benim de ismim Hasan. İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında bu konuyu seçmeden önce sadece Atiye'yi izleyip oradan biraz bilgi sahibiydim.
Yani çok... İşte gençler öyle Atiye'yi izleyip buyurun, evet.
Çok verimli bir bilgi sahibim yoktu yani bu konuda. Ama arkadaşlarımızın tavsiyesiyle bu konuyu seçtik. İyi ki de seçmişiz. Gerçekten ülkemizin önemli değerlerinden bir tanesi. Ve öğrendikçe insanın başka şeyleri öğrenesi de geliyor. Gerçekten karmaşık bir yapısı var ama zevkli bir yapısı da var. Pandemi geçtikten sonra ilk gideceğim yerleşim alanlarından bir tanesi olacak.
Süper. Neyse bu ödev ona da vesile olmuş anladığım kadarıyla. Umarım sizin için de o anlamda iyi olmuş. Bu arada Atiye'nin 3. sezonu yayınlandı mı ya? Aklıma geldi şimdi bir anda.
Yok hocam yayınlanmadı. Ben de bekliyorum.
Yayınlanacak mı peki? Var
yayınlanacak mı? Evet. Diye biliyorum hocam ama ne zaman?
Yani sezonu diye biliyorum ben de yayınlanacak.
Zaten evet. Ben 2'de bitiyor diye düşünmüştüm. Sonra bir anda uzattılar böyle. Sonu bir değişik bir de. Bekliyorum.
Evet, hocam çok merakla bekliyorum ben de.
Neyse, yayınlanırsa haberimiz olur herhalde. Peki. Devam edelim.
Ben devam edeyim.
Hoş geldin.
Ben Nur Deniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Ben de daha önce Göbekli Tepe'yi hiç bilmiyordum. Bu çalışma sayesinde bayağı bir şey öğrendim. Hı-hı. Ve artık gitmek istiyorum. Yani görmek istiyorum. Bayağı bir merak uyandı. O yüzden çok faydalı bir çalışma oldu bizim için. Şekilde.
Çok güzel. Ve gerçekten en çok da talep edilen betimlemelerden biriydi arkadaşlardan. O yüzden eminim insanlar da bu konuda şey yapacaklardır arkadaşlar. Evet, buyurun.
Benim bir internetim koptu gitti galiba. Geldim tekrardan.
Evet, senin ekran paylaşımın da gitti.
Evet, Kaan. Ben bir Zoom'dan düştüm de geldim şimdi.
Önemli değil. Daha başlamamıştık zaten. O tür şeyler oluyor bu canlı yayınlarda. Tamam. Sıkıntı değil.
Herkes tanıtırsa kendini.
Ben evet, bir sen kaldın Kaan.
Sen tamam. Evet, tanıtabilirsin.
Benim isim Kaan. Ben de psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Göbekli Tepe benim için hep şey konumundaydı daha çok. Tarih dersinde işte Göbekli Tepe falanca yerde işte ilk yerleşim yeridir. Nokta, bu kadar. Yani daha fazla bir üstüne düşündüğüm bir şey değildi açıkçası.
Değildi.
Ama bu canlı betimleme gerçekten sağ olsun bize de bir ön ayak oldu. Ya ben normalde de arkeolojik kazılara gittiğim zaman bakardım bu neymiş? Ha, güzelmiş deyip geçerdim. Çok ilgim yoktu. Ama şimdi betimleme yapacağımız için bakıyoruz hani en ince detayına kadar giriyoruz. Aa, bu kemermiş falan oldu böyle yani. Ben de açıkçası betimleme vesilesiyle daha derinden incelemiş oldum. O yüzden çok yararlı oldu bizim için de. Umarım hepimiz için güzel bir betimleme olur.
Şey soracağım. Mesela bir şey arkadaşlar, normalde bakıyorsunuz fotoğraflara, müzelere vesaire. Betimlemek için bakmakla, yani isteyen cevap verebilir. Öylece bakmak arasında ne gibi farklar oldu sizin açınızdan? Çünkü bu sefer farklı yani. Birini anlatmak için ona özel baktınız. Yani normalde baktığınızdan daha farklı mı, aynı mı? Veya onu merak ettim. Nasıl bir şey oluyor?
Hocam mesela biz kendimiz baktığımızda çok üstün körü bakıp geçebiliyoruz ama birine anlatacak kadar bakmak için hakim olmak gerekiyor fotoğrafa. Dolayısıyla biraz daha incelememiz gerekiyor.
Evet, gerçekten de öyle bir şey oluyor. Ben bu arada küçük hatırlatmalar yapayım başlamadan. Size önce yapayım. Her konuşan arkadaşlar mutlaka başladığında önce bir kendini tekrar tanıtsın. Çünkü Facebook'tan izleyenler vesaire sizin kim olduğunu bilmeyebilir. Zoom'da belki görünüyordur. O veya radyodan izleyenler için. O yüzden herkes kendi ismini söyleyerek başlamasını rica edeceğim. Dinleyicilerimize de Facebook'ta yayındayız. Yorumlarınızla bize şey yaparsanız ben ara ara yorumlarınızı ileteceğim. Aynı zamanda Zoom'da yayındayız ve aynı zamanda www.engelseçim.com/radyo adresinde de yayındayız. Buradan da bize mesaj gönderirseniz, arkadaşlara sorularınız olursa onları ben iletmekten mutlu olacağım diyelim. Ve evet, galiba herkes kendini tanıttı. Başlıyor muyuz yavaş yavaş?
Başlayabiliriz.
Peki. Hadi bakalım.
Herkese merhaba. Ben Kübra. Grup arkadaşlarım daha çok dikili taşları, onların önemlerini anlatacak, betimleyecek. Ben de en başında giriş yapmak için Göbekli Tepe'nin tarihini, yani bu Göbekli Tepe aslında tarihsel süreçte neden bu kadar önemli, biraz ondan bahsetmek istiyorum size. Göbekli Tepe...
Çok özür dilerim. Devam et. Bir şey devam.
Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın il merkezinin yaklaşık olarak 22 kilometre kuzeydoğusuna Örencik köyü yakınlarında yer alan ve sizin de dediğiniz gibi dünyanın bilinen en eski Kürt yapılar topluluğu. Burada yapıların ortak özelliği aslında T şeklindeki dikili taşların yuvarlak planda dizilmiş, bir de aralarının taşla örülmüş olması. Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla tarihsel süreçte insanın gelişimiyle ilgili aslında birçok nokta aydınlatılıyor. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar yapılan tüm araştırmalarda insanların yerleşik hayata geçtikten sonra din kurumunu oluşturduğu sonucuna varılmış. Fakat bu keşiften sonra 12 bin yıllık bir ibadet merkezi olduğu ortaya çıkınca Göbekli Tepe'nin tüm bu inanışın aslında yanlış olduğu ortaya çıkmış. Çünkü insanlar yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmişler. Yani bu durumda din kurumunun yerleşik hayattan yaklaşık 2 bin yıl önce Göbekli Tepe'de oluştuğu ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe'nin diğer bir önemli noktası ise milattan önce 10 bin yıllarında yaşayan insanların ilkel çağlarda olmalarına rağmen aslında sandığımızdan çok daha gelişmiş bir yaşam tarzı olduğunu ortaya çıkarması.
Bir şey mi geliyor, anlamadım, benden mi geliyor? Evet, devam.
Hocam bir yerden ses geldi ama ben de anlayamadım. Şimdi bir de diğer bir önemli noktası ise zaten arkadaşlarım da kendi dikili taşlarını anlatırken bunlardan bahsedecek. Tarihte Göbekli Tepe'nin bu keşfinden önce insanların yine yerleşik hayata tarımla birlikte geçtiği kabul edilirken bu keşiften sonra aslında bunun da hatalı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü taş devrinde insanlar henüz işte avcılık, toplayıcılıkla uğraşan bir topluluk olmalarına rağmen bu Göbekli Tepe'de ileri düzeydeki mimarlık gerektiren tapınaklar gibi yerleşik yapılar inşa etmeye ve yerleşik düzene geçmeye başlamışlar aslında Göbekli Tepe'de yaşayan insanlar. O yüzden aslında taş devrinde yani bu yerleşik hayatı tarımla birlikte geçilmediğini, aslında ondan önce geçildiğinin göstergesi olmuş oldu. Özetle Göbekli Tepe insanlık tarihi üzerine bilinen tüm akışı değiştirdi. Taş devri ya da bilimsel adıyla Neolitik dönemle ilgili tüm bildiklerimizi de yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gösterdi. Şimdi sözü arkadaşlarıma bırakmadan önce Göbekli Tepe'de çekilmiş bir fotoğrafı betimlemek istiyorum size.
Tabii.
Kaan, geçebilir misin acaba fotoğrafa? Hocam betimleme başlayayım mı? Arkadaşımız fotoğrafı göstermiyor şu an ama Kaan.
Kaan, gösterebiliyor musun fotoğrafı? Kaan yine mi koptu acaba?
O zaman ben betimleyeyim.
Ben betimle ama bu arada bir yedeğiniz var mı Kaan'ın kopma durumuna karşı fotoğrafları paylaşmak
için? Hocam aslında sanırım kopsa zaten galiba o kendi de giderdi ama tamam, ben betimleyeyim. Zaten o da eğer tamam, Kaan kopmuş o zaman hocam. Çünkü komple şu an
geldim tekrar.
Geldin mi? Tamam. Ben fotoğrafı betimleyecektim.
Ekranda hani görünen şeyi betimlemek daha şey olabilir, o yüzden.
Evet.
Hemen
paylaşayım. Bu arada bu tür durumlar için ikinci bir kişiniz var mı Kaan? Koparsan paylaşımı devam edecek.
Hocam sadece Kaan'ı belirlemiştik ama Kaan isterse WhatsApp'tan grubu atıp hemen oradan aksi bir durumda şey yapabiliriz.
Yani sen anlatırken Kaan bir taraftan at istersen ki başka.
Tamam. Evet.
Tamam hocam. Şu an ekranda.
Evet, şu an ekranda görüyorum ben. Tamam, betimleyeceğim fotoğrafı. Fotoğrafta T şeklinde sıralanmış dikili taşların üzerine bir beyaz çatı var ve bu bölgeye insanların girmesini engellemek için de korkuluklarla çevrilmiş. Fotoğrafın sol tarafında bu dikili taşlara bakan siyah montlu, kumral kahverengi saçlı bir eli korkulukta olan, diğer eli de boşta olan bir adam var ve kameraya bakıyor. Aslında dikili taş Göbekli Tepe çok büyük bir alan aslında. Sadece araştırmalarda küçük bir alanı insanlara gösteriliyor. Eğer hani şu an müze şeklinde, eğer gezmek isterseniz Göbekli Tepe'yi haftanın her günü sabah 9'dan akşam 5'e kadar açık ve buraya müze kartla girebiliyorsunuz. Şimdi sözü grup arkadaşlarımdan Ayşe Selin'e bırakıyorum. O da size dikili taşlarla ilgili önemli betimlemeler yapacak.
Merhabalar, ben Ayşe Selin. Daha önce de söylediğim gibi yabancı diller eğitimi son sınıf öğrencisiyim. Ben az önce arkadaşımız Kübra genel hatlarıyla Göbekli Tepe'nin tarihi önemini anlattı ve genel halini betimledi. Ben ve grubun geri kalan üyeleri ise alanda bulunan dikili taşları ve buluntuları betimlemeye çalışacağız. Ben A tabakasıyla başlıyorum ve şu anda ekranda dikey ve dikdörtgen şeklinde olan fotoğrafta A tabakasında bulunan bir dikili taş var. Ama taşın kendisinden önce bulunduğu ortamdan bahsedebiliriz bence. Arka planda yokuş olduğu belli olan eğimli bir tepenin bir kısmı mevcut. Ana konumuz olan taşın hemen arkasında ise küçük ve çeşitli şekillerde taşlarla ve tuğlalarla örülü yarım bir duvar mevcut. Taşa uzaktan genel hatlarıyla değerlendirirsek, iki taraftan uçları böyle fazlasıyla kısaltılmış bir T harfi gibi duruyor. Hani tam I değil, iki köşeden de hafif bir çıkıntısı var. Ve ucu ise bir füzeyi andırıyor. Ayrıntılarına inersek de bu taş iki kısımdan oluşuyor. Üst kısmı yarım daire şeklinde ve sağ tarafı üstten biraz aşınmış. Üstünde ise herhangi bir desen veya kabartma vesaire barındırmıyor. Alt kısımda bulunan uzun gövdesi ise aslında direkt kadraja dönük ve üstünde 3 adet hayvan figürü mevcut. Bu hayvanların yukarıdan aşağı sırasıyla yabani sığır, tilki ve turna kabartmaları olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum çünkü ben ilk gördüğümde bu fotoğrafı sadece inek benzeri bir hayvan, 4 ayaklı küçük bir hayvan ve kuşa benzeyen bir hayvan olduğunu düşünmüştüm ama arkeologlar tarafından bu hayvanların sığır, tilki ve turna olduğu kanıtlanmış sanırım. Yabani sığırın boynuzları böyle kafasının iki yanından kabartılmış. Ben ilk
Alo.
Geliyor sesim değil mi?
Evet, geliyor.
Evet, kafasının iki yanından boynuzları kabartılmış sizlerin. Ve sanki sağ tarafından perspektif alınarak kabartılmış. Üst tarafından kuş bakışıyla değil. Hemen o sığırın altında bulunan tilkiye benzeyen hayvanın ise gövdesi oldukça uzun ve ince şekilde kabartılmış. Ayakları ise hafif sağa ve öne olacak şekilde eğimli bir şekilde duruyor. Tilkinin altındaki turnanın boynu ise oldukça uzun şekilde gösterilmiş. Ve araştırdığım kadarıyla da tilki kabartması aslında kötülük kovucusu veya bekçisi olarak yorumlanmış bazı arkeologlara göre. Yani bu hayvanların belli bir sembolü taşıdığı anlamı varmış. Sanırım diğer fotoğrafa geçebiliriz. Bu sefer ekranda arka planı tamamen siyah olan bir fotoğraf var. Ve içinde ise uzun bir yılan ile onu taşıyan bir kafanın kabartıldığı taş mevcut. Genel hatlarıyla değerlendirirsek taşı gövdesi aslında bir silindire benziyor. Ve üst kısmı ile alt kısmı oval. Sağ ve sol yanlarında ise kanat gibi çıkıntılar var. Ama hani üçgen veya dikdörtgen diyebileceğimiz şekilde değiller. Daha çok yarım daire şekline benziyorlar. Üzerindeki kabartmalara gelirsek de kabartma perspektifi üstten alınmış gibi. Kuş bakışı gibi yani. Ve kuyruk kıvrımlarına odaklanırsak sanki 3 adet S harfinin birleşimi gibi duruyor üst üste.
Evet.
Kafa kısmı ise oldukça büyük ve yarım daire şeklinde aslında. Ve tam ortasında ise yılan gövdesinin çıkma yeri olan minik bir açıklık var. Ve yine araştırmalarıma göre aslında bu kafa bir insan kafasıymış ve dini ritüelleri yöneten şamanlardan birine ait olduğu düşünülüyormuş.
Niye yılanın üzerine mi insan kafası oturtulmuş yani?
Yılanın sadece gövdesi var, kıvrımlı. Kafası yok. Yılanın kafası yerine bir insan kafası koyulmuş. İşte bunun da genel olarak bakıldığında dini ritüelleri yöneten şamanları resmetmeye çalıştıkları söyleniyor.
Anladım. Yılan o zaman özel bir şey demişler. Şamanlığı böyle.
Evet. Yılan daha çok ya kötülükle ya da şamanizmle bağdaştırılan bir kabartmaymış.
Öyle mi? Ha, tamam. Bunu bildik. Evet. Bir önemli öncesiyle.
Sonraki fotoğrafa geçebiliriz sanırım. yine ekrandaki dikey dikdörtgen şeklindeki resimde de T şeklinde bir dikil taş var. Ve bu T şeklindeki dikil taşlar Göbekli Tepe'de en yaygın bulunabilecek taşlar sanırım. Çünkü genel olarak T şeklindeler. Ve bu sefer fotoğraf taşın sağ tarafından perspektifiyle alınmış fakat ucuna daha yakın bir şekilde çekilmiş. Yine önce arka planına odaklanırsak diğer T taşları gibi irili ufaklı taşlardan ve tuğlalardan oluşan bir yarım duvar var arkasında. Fakat bu sefer havaya odaklanırsak arka plan tamamen karanlık. Bu durumda fotoğrafın gece çekildiğini farz edebiliriz ve zaten de taş biraz parlak duruyor. O yüzden gece çekildiğini farz edebiliyoruz. Bu dikili taş da aynı şekilde iki kısımdan oluşuyor. Üst kısmı dik bir kutu şeklinde. Üstünde de 3 adet turnaya benzeyen kuş var. Bu kuşların bacakları kısa fakat boyun kısımları oldukça uzun bir şekilde kabartılmış. Ve bu 3 turna da aşağıdan yukarıya böyle birbirlerinin üstüne değer gibi çapraz şekilde konumlandırılmış. Üst kısmında başka bir şey yok aslında. Fakat dikey ve uzun bir kutu gibi duran gövde kısmına odaklanırsak büyük ve geniş olan kenarında da 2 adet daha turna bulunuyor. Fakat bunlar biraz daha büyük. Ve bu turnaların bacakları diğerlerine göre oldukça uzun şekilde kabartılmış. Ve bir farklılık olarak ayaklarının parmaklarının arasındaki perdeler çizgiyle belirtilmiş. Diğerlerinde sadece çizgi gibiydi. Burada ayaklarının parmaklarının arasında perdeleri belli etmek için çizgiler de koyulmuş. Buradaki iki kuş da yukarıdan aşağı doğru sıralanmış. Fakat aşağıdaki kuşun arka planında bu sefer zikzak deseni mevcut. Bu alttaki uzun gövdenin sağ tarafında olan uzun ve dar yüzeyine odaklanırsak yine aynı şekilde çeşitli zikzaklar ve farklı desenlerden oluşan kabartmalar var. Yine başladığımda şöyle bir şeye ulaştım. Turnaların o dönemde bereket sembolü olduğu düşünülüyormuş. Ama hani turnaların tek bir yorumlaması da yokmuş. Mesela bacakları ve boyunları dediğim gibi anatomik olarak gereğinden fazla uzun veya kısa kabartıldığı için dans etmeyle bağdaştıranlar da var. Bir şekilde şamanizme bağlayan da ve hatta turnaların böyle tek eşli yaşamından dolayı aslında dünya üzerindeki tek eşli yaşamın Göbekli Tepe'de doğduğunu iddia eden arkeologlar da varmış. Yani sanırım bu konuda ortak bir fikir yok. Bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz sanırım. Ekrandaki dikey dikdörtgen şeklindeki resimde yine taş şeklinde olan bir dikil taş var. Ve arkasında ise bir önceki taşlar gibi yer yer dikilmiş irili ufaklı taşlardan ve tuğlalardan oluşan yarım duvarlar var. Dikili taşın dikdörtgen şeklinde üst kısmı üzerinde aslında hiçbir desen veya oyma yok. Ama sanırım kazı alanı olduğu için burası veya bir şeyler yapıldığından emin değilim. Alttaki uzun gövdeyle olan birleşme yerinde tam olarak iki adet tuğla var kenarlar. Ve üzerlerinden sağa doğru kablolar uzanıyor. Başka da hiçbir şey yok üst kısımda. Dikili taşın gövde kısmına inecek olursak iki türde kabartma var diyebiliriz. İlki üst kısımda bulunuyor ve bu kabartma bence bir yol eşleştirme bulmacasına benziyor. Çünkü üst tarafta 8 adet yan yana duran ve sivri kısımları yukarı doğru duran üçgenimsi kabartmalar var. Birazcık aşağısında ise sivri burunları aşağı yönde bakan 9 adet üçgenimsi yapılar var. Bu yapılar arasında ise baklava deseni oluşturan çeşitli çizgiler var. Aslında bu şekilleri şöyle de açıklayabiliriz. Böyle iki elin orta ve işaret parmaklarıyla iki sayısını yapıp parmak uçlarını birleştirdiğimiz ortaya çıkan şekle benziyor bu desen fazlasıyla. Hı hı. Ve bu çizgilerin birazcık daha altında ise kafasını sola çevirmiş bir koç figürü var. Gövdesi de oldukça kalın bir şekilde kabartılmış. Ve bu konudaki araştırmalarıma göre de koç figürü aslında her şeyin suçlusu anlamına gelen dini bir figür olabilirmiş. Hani günah keçisi gibi sanırım ama keçi değil koç. Benim betimleyeceğim taşlar bu kadardı. Ben de sözü grup arkadaşım Gökçe'ye bırakıyorum.
Eline sağlık Ayşe Selim. Bu arada Ayşe Selim bildiğim kadarıyla sen bayağı bir betimleme kumbarasına da şey betimledin değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet öyle yaptım ve oraya. Derslerimden sonra daha doğrusu final dönemim bittikten sonra da oraya devam etmeyi düşünüyorum.
Evet, sanki görüyorum. Çok fazla sevdiğin gibi görüyorum. Evet. O da güzel bir projedir. Betimleme kumbarası. Teşekkür ederim. Evet, şimdiden,
merhaba. Duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu acaba?
Geliyor evet. Ha?
Tamamdır. Merhaba herkese, ben Gökçe. Ben de Göbekli Tepe'nin bütün olan halini betimleyeceğim.
Bu arada Ayşe... olabilirim de arkadaşlar, şey konusunda bir bilgi var mı? Belki Kübra anlatırken ben arada bir şeyleri ayarlarken kaçırmışım. Niye Göbekli Tepe deniyor?
Ben sanırım biliyorum. Yani yanlış da olabilir ama ya hiç emin değilim. Hı-hı. Daha çok bilen arkadaşımız varsa söyleyebilir ama sanırım hamile olan bir kadının göbeğine benzetilmiş.
Böyle dışarıdan bütünsel bakınca öyle bir benzetebiliyor musunuz peki böyle evet. Tamamen böyle baktığında genel uzaktan kuş bakışı?
Böyle. Normalde bu bir tepenin üstünde sanırım. Benim anladığım kadarıyla en azından arkeometri dersimizde öyle hatırlıyorum. Bu bir tepenin üstündeymiş normalde. Ama hatta içindeymiş. Sonra o tepenin üstü yani tepecik kısmı yok olmuş. Bu ortaya çıkmış.
Biraz tesadüfen ortaya çıkmış o zaman galiba değil mi? Tepeci olunca. Güzel. Peki devam edelim.
Ben de bütün olan halini betimleyeceğim bu yapının. Yani kuş bakışı olan halini.
Evet.
Ayşe arkadaşımızın anlattığı tabakaların devamı olan ikinci B tabakasına ait bu bütün olan yapı. Bu tabakaya ayrıca ara tabaka olarak da geçiyor. Sebebi ise çanak çömleksiz neolitik A ve B arasındaki geçiş tabakası olması. Hı hı. Bu dönemin karakteristik özelliği yuvarlak ya da oval yapılar taşıyor olması. Hı hı. Zaten üstten de baktığımızda dört tane, biraz sonra betimleyeceğim gibi, dört tane yuvarlak yapılar var. Hı hı. Bütün Göbekli Tepe bundan oluşuyor. Bazıları burada bir giriş, bir dönüş, bir tavaf ve bir kutsama söz konusu olduğunu düşünüyor. Yani en başında da Kübra arkadaşımızın dediği gibi aslında burası bir ibadethane gibi bir amacı var. Amacı olduğu düşünülüyor en azından, öyle söyleyeyim. Şimdi görselimi betimlemeye başlamak istiyorum. Perspektife sahip olan izometrik bakış açısı, yani yukarıdan ve yandan bakılan siyah, kahverengi ve beyaz renklerden oluşan kare bir görsel.
Yani yukarıdan bakıyoruz buna, üstten ve yan tarafını görecek şekilde mi bakıyoruz?
Aynen öyle. Biraz böyle eğimli bir bakış.
Her tarafını görebilmek için böyle hafif bir çapraz yukarıdan gibi mi?
Aynen öyle. Kurak bir arazide, üçü benzer büyüklükte, birisi onlara göre biraz daha küçük olan, aralarında neredeyse hiç boşluk bulunmayan dört tane daire şeklinde yine toprak rengi yapılar bulunuyor.
Dört tane.
Evet. Büyük olanlardan biri en solda ve ortada. Diğer büyük olanlardan ikisi ortada duranın aşağısında yan yana dururken En küçük okul bize yakın duranın, bize yakın duran dairenin alt kısmında ona bitişik halde duruyor.
Yani iki tane. Sağ taraftaki en küçüğü, ortada iki tane büyük var. En büyüğü de sol tarafta gibi mi oldu?
Aynen öyle. Ve o en büyüğü de ortada duruyor.
Biz o zaman buna sağ taraftaki şeyin oradan bir yerden bakıyoruz aşağı yukarı. Sağ taraftakinin yukarısından bir yerden bakıyoruz gibi görünüyor.
Evet, öyle de diyebiliriz. Aynen. İlk önce bahsettiğim en sol ortadaki dairenin aşağı ucunda fotoğrafın en sağına kadar düz duvar gibi bir yapı uzanıyor. Yani en soldan en sağa doğru uzun bir duvar var, dümdüz. Bu arada dairelerin çatısı yok. Direkt içi görülebiliyor. Benzer büyüklükte olan dairelerin ikisinin içinde kenarları yakın birer tane daha daire bulunuyor içlerinde. Ama görselde en sağda ve uzakta bulunan ise iki tane uzakta bulunan da ise yani en büyüğü oluyor en sağdakinde.
İçinde bu sefer iki tane. Olanı karıştırmamak için söyledim.
Efendim, duyamadım.
Soldaki değil miydi en büyük olanı?
Evet, pardon, en soldaki. Karıştırdım. Bu içteki dairelerin arasında birçok dikdörtgen şeklinde yapılar bulunurken en küçük daire hariç hepsinin içlerinin merkezlerinde ise iki tane T şeklinde yapılar bulunuyor. Küçük olan dairenin içinde ise 3 adet T şekilli yapı var. Küçük olan haricinde hepsinin iki tane T yapılı var merkezlerinde ama küçük olanda 3 adet T şekilli yapılar var.
T şekilli yapı dediğin nedir? Yani bir bina mı, bir duvar mı? Ne yani bu yapılar?
Şöyle şu an aklıma gelmiyor kelime ama şöyle anlatayım gelen kelime gibi. Sanki böyle mezarlık taşı olur böyle hani sanki onun tek şeklindeymiş gibi. Mezarlık.
Tek bir taş gibi yani o zaman. Direk gibi bir şey o zaman. T şey öyle bir şey mi?
Evet. Böyle anıt gibi. Anıt.
Anladım. Hepsinde var bu T'lerden o zaman.
Evet, aynen öyle.
Acaba tanrıça falan mı simgeliyor bunlar?
Sanırım bazılarının üstünde öyle anlamlar olan vardı. Ama galiba o genellikle dikdörtgen olan, T değil de dikdörtgen olan şekillerin.
Araya girdim de hocam T sütunları ben birazdan daha detaylı anlatacağım.
Tamam, okey. Devam edelim.
Ayrıca küçük olan dairenin yanlarından da iki tarafındaki yanında yine görselin soluna sağına doğru yine düz duvarlar var.
Çevrelemiş yani onu yan taraflarından.
Evet. Bu arada en sağda yani bize uzak kalan en uzak kalan dairenin düz uzun bir girişi var. Giriş olduğu belli oluyor ve fotoğrafın sağ tarafında kalıyor bu giriş. Ama diğer dairelerin herhangi bir girişi görünmüyor, bulunmuyor sanırım. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
3 daire değil mi? Güzel bir özetlemek gibi. Göbektepe'nin genel görünümü olduğu için biraz daha fazla böyle bir özetlemek için. 3 büyük daireden bahsediyoruz. Sol taraftaki en büyük. Ortada 2 tane daha yan yana olan daire var. Bir en sağda en küçük var. Dairelerin içinde T şeklinde sütun heykel veya neyse işte sütunlar var diyelim değil mi? Yani direkler var. Aynı zamanda bazılarında ne de var? T dışında bir şey daha var demiştin sanki. Soldakinde en büyüğünde girişini de görüyoruz. Onu söyledin. Bir de
evet. T şeklinde bir yapılan... şey daha var. Şöyle, bu T şeklinde yapılar merkezlerinde kalıyor tam. Dairelerin içinde kalıyor. Ama bu dairelerin içinde bir tane daha daire var büyük olanlarda. Bu dairelerin arasında dikdörtgen şeklindeki yapılar iliştirilmiş aralarına. Birden fazla.
İki daireyi birinden ayıran noktada mı bu dikdörtgen yapılar? Birinci daireyle büyük daire, içinde bir daire daha var dedin ya.
Aslında şöyle içinde kalan dairenin böyle üstünde aynen.
Onun üstüne konumlandırılmış gibi yani tanrıça. İkinci dairenin, içindeki dairenin üstüne böyle dizilmiş gibi diyorsun.
Evet, evet. Aynen öyle.
Belki tanrıçalar bunlar olabilir. Bir dikdörtgen dedin yani. Niye daire şeklinde? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Böyle çok şey soru sordum ama bu soru merak ettim. Yani bunlar hep daire ya yuvarlak olmasının.
Yani onunla herhangi bir hani bir bilgi bulamadım. Dediğim gibi sadece bir dönüş, bir tavaf hani oldu ve bu yüzden de bir kutsama söz konusu olduğunu düşünüyorlar şimdilik.
Ha, etrafında dönülebilir vesaire tarzında anladım.
Evet. Aynen öyle.
Çok teşekkürler Gökçe'cim. Gayet güzel bir şekilde kafamı Ve Göbekli Tepe'nin genel görünümünü oluşturmuş olduk. Devam edelim.
Herkese tekrardan merhaba. İsmim Hasan. Biz de Kaan'la birlikte biraz daha 3. tabaka özelinde anlatım gerçekleştireceğiz. 3. tabaka Göbekli Tepe'nin en önemli tabakası olarak bilinir. Çünkü tarih olarak en geçmişe dayanır. Milattan önce 10.000'e ve boyut olarak da en geniş alana yayılmış tabakadır. 10-12 adet T şeklindeki dikili taş kullanılarak inşa edilmiş bu yapı. Kazılara bakıldığında en çok göze çarpan bu T şeklindeki dikili taşlar zaten. Bu taşların Tanrı'yı temsil ettiği düşünülmektedir. Az önce konuştuğumuz
Tanrı'yı mı dedin?
Evet, yani bu evet, düşüncelerden bir tanesi. Birkaç tane düşünce var. Yani. Ama Tanrı'yı temsil ettiği düşüncesi biraz daha ağır basıyormuş. Üçüncü tabakada kazılan kült yapılarda ortak mimari özellikler belirlenmiş. Tabaka 10-12 dikili taşın dairesel olarak dikilmesiyle oluşturulmuş. Diğer tabakalara benzer bir şekilde. Bu şekilde iç içe iki duvar örülmüş ve aralarında bir koridor oluşmuş. En içteki dairenin merkezinde ise karşılıklı yerleştirilmiş daha büyük boyutlu iki dikili taş var.
T şeklinde.
Evet, yine T şeklinde. Hepsi T şeklinde hocam.
Bütün taşlar T şeklinde.
Evet.
Şimdi yani biz en iç daireye bakıyoruz değil mi bu noktada? Yani kalkalı evet, daireler var demişti Gökçe. Biz en iç dairenin içindeki merkezde T'ler var diyorsun.
Taşlar. Evet hocam. Bunlar diğer T'lere göre biraz daha büyük. Birbirine bakan sanki iki tanrının birbirine baktığı görüntüsü veriyor bize. Bu şekliyle
aralarında mesafe var mı?
Mesafe var hocam. Yani biraz daha geliş alanı yayılmış.
Yani karşılıklı mı duruyorlar birbirlerine?
Evet, karşılıklı böyle var. Aralarında mesafe var ama. Yani bu şekliyle merkezdeki dikili taşlar serbest bir şekilde desteksiz duruyor gibi gözükürken çevresindekiler kısmen duvar ve bank sırası içine gömülmüş ve duvardan ve banktan destek alır şekilde konumlanmış.
Onlar belki daha küçük tanrıçalardır. Bunlar en büyükleri.
Evet. Şimdi ekranda 3. tabakanın en içteki daire merkezi ve onu çevreleyen taş yığınının yan perspektiften çekilmiş bir fotoğrafı var. En ortada az önce bahsettiğim iki dikili taş bulunuyor. Bunlardan birinin üst kısmı tahrip olmuş, kırılmış. Diğerinin ise tahrip olmaması için çevresi ve üzeri tahtalarla kaplanmış. Bu iki dikili taşın etrafında yaklaşık olarak iki yumruk büyüklüğünde birçok taştan oluşmuş bir taş yığını bulunuyor. Bu da az önce bahsettiğim duvarları anlatıyorum şu an. Bu taş yığını en içteki daire merkezi çevreleyen bir sura benziyor. Bu sura saplanmış şekilde 8 adet dikili taş bulunuyor. Ortadaki dikili taşlardan daha küçük boyutlarda ve T şeklinde yine. Bazılarının üst kısmı tamamen kırılmış. Bazılarının üst kısmının yarısı kırılmış. Bazılarının ise tahrip olmaması için etrafı ve üzeri tahtalarla kaplanmış. Ama bunların orijinalinin hepsi T şeklinde.
Anladım.
Diğer görsele geçebiliriz.
Bu arada bir şey soracağım. Bu merkez daireden bahsediyoruz. Yani 3. halka, en içteki dairenin içindeyiz. Büyüklüğü ne kadardır sence? Mesela içine girsek, görürsek böyle anlaşılıyor mu resimden?
Yani en ortadaki dikili taşlar insan boyutundan daha büyük. Ama diğerleri, yani etraftaki daha küçük olanlar insan boyutuna biraz daha yakın. Ama bakıldığımızda çok geniş bir alana yayıldığını söyleyebiliriz.
Dairenin genel büyüklüğü ne kadardır diye aşağı bir bütün baktığında genişliği ne kadar büyük bir daireden
yani,
söz ediyoruz?
Orta boy, yani küçük boy camiler olur ya hocam, camiler, kiliseler. Onlar gibi düşünebiliriz.
Epey genişçe o zaman yani.
Evet, şimdi epey genişçe. Zaten en geniş tabaka bu kısım. Yani iki sur arasındaki duvarlar da zaten bir odacık gibi. Yani bu koridorlar. Yani onların da oda olarak merkezin etrafında odacıklar olarak kullanıldığı tarihte düşüncelerden bir tanesi.
Anladım.
Yani geniş bir yapı gayet.
Evet.
Diğer fotoğrafa geçiyoruz şimdi. Şu an fotoğrafta az önce yan açıdan betimlemesini yaptığım 3. tabakanın en içteki daire merkezi ve onu çevreleyen taş yığınları kuş bakışı bir şekilde görülüyor. Önceki fotoğrafın aksine bu fotoğrafta daire merkezini çevreleyen taş yığını çevreleyen bir başka taş yığını daha bulunuyor. Bu fotoğrafta onu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu iki taş yığını çemberi birbiriyle kesişmiyor. Ancak belirli bölgelerde birbirini desteklemesi için bağlantı noktaları bulunuyor. Yine taşlardan, duvarlardan. Dolayısıyla iki taş yığını çemberi arasında odacıklara benzeyen koridorlar bulunuyor. Bu koridorlar da gayet geniş. Yan yana 3-4 insanın geçebileceği genişlikte.
Yani tamamen bir nevi yapışık değil. Yani dış çeperde bu taşlığınları. Aralarında boşluklar ve koridorlar var.
Evet. Yani iç içe geçmiş 3 daire olarak düşünebiliriz bunu. Dairelerin arasında koridorlar mevcut. Bunun dışında en dıştaki taşlığını çemberine saplı da T şeklinde dikili taşlar bulunuyor. Bu T şeklindeki dikili taşlar da en ortadaki en büyük demiştik. Diğer çemberlere gittikçe T şeklindeki dikili taşların küçüldüğünü söyleyebiliriz.
İçten dışa doğru gittikçe T'ler küçülüyor.
Evet hocam. Diğer fotoğrafa geçebiliriz. Şu anda da ekranda 3. tabakanın ve diğer tabakaların yan açıdan ve uzak taraftan çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Fotoğraf kazı çalışmaları sırasında çekildiği için bazı yerlerde işçilerin kullandığı geçitler. Ayrıca kazıdan dolayı oluşan çukurlara inmek için belli bölgelerde merdivenler bulunuyor. Dikili taşlarda güneş ışığının da yansımasıyla sarı renk hakim. Tam anlamıyla kazı çalışmaları bu fotoğrafta bir demiş. Dolayısıyla belli bölgelerde toprak yığınları, kum yığınları ve küçük taş yığınları da bulunuyor. Biraz daha 3. tabaka hakkında bilgi vermek istiyorum. 3. tabakanın tamamı Neolitik çağ içinde bilinçli olarak ve hızlı bir şekilde örülmüş. Örülürken çoğunlukla yumruktan daha küçük çapta kireç taşı parçaları kullanılmış. Bununla birlikte çakmak taşından yapılmış taş aletler ve öğütme taşları da kullanılmış. Ayrıca çok sayıda ceylan ve sığır boynuzu ya da kemiği kullanılmış. En ilginç olan kısım ise bu tabakadaki kazılarda insan kemiğinin de bulgular arasında olmasıdır. Bunun sebebinin ölü insanları gömmekten kaynaklandığı, yakın civara gömmekten kaynaklandığı düşünülüyor.
Evet, bir çeşit mezarlık olarak da demek ki.
Evet, burayı. Yani çevresi ve yakın tarafı mezarlık olarak da kullanıldığı düşüncesi var.
Bu üçüncü tabaka hala en içteki tabaka değil mi? Yani onu kastediyorsun, üçüncü tabaka.
Evet, yani az önce Gökçe'nin bahsettiği en geniş alana yayılmış tabaka. Son bir fotoğraftan daha bahsedeceğim. Bu aslında bizim kapak fotoğrafımız aynı zamanda. Çünkü üçüncü tabakayı en geniş anlamda anlatan bir poster görüyoruz şu anda. Fotoğrafta üçüncü tabakanın ve diğer tabakaların ilk çağlarda nasıl kullanıldığını gösteren bir canlandırma posteri bulunuyor. Fotoğrafın sol kısmında geniş alana yayılmış bir şekilde üçüncü tabaka mevcut. Fotoğrafın sağ sol üst kısmında bu üçüncü tabakanın girişi olan bir kapı bulunuyor. Bu kapı uzun bir koridora açılıyor. Bu koridor takip edildiğinde üçüncü tabakanın merkezi çemberine ulaşılıyor. Bunun dışında fotoğrafta kesici aletler üreten, malzeme taşıyan, dinlenen ve sohbet eden yarı çıplak insanlar figür edilmiş. Üçüncü tabakanın içinde insan bulunmuyor bu posterde. İnsanlar etrafa yayılmış bir şekilde, bazıları diğer tabakaların inşasıyla uğraşıyor. Bazıları az önce de bahsettiğim gibi kesici aletler üretiyor. Gündelik hayatında işi neyse onunla uğraşıyor. Ayrıca diğer tabakaların, özellikle ikinci tabakanın inşaatıyla birçok insanın ilgilendiğini bu fotoğrafta net bir şekilde görebiliyoruz. Ben genel anlamda üçüncü tabakayı tasvir ettim. Genel anlamda betimlemeye çalıştım. Şimdi Kaan dikili taşlar üzerinde, özellikle üçüncü tabakanın içindeki dikili taşlar üzerinde bir anlatım gerçekleştirecek. Çok teşekkür ederim. Kaan'ın sözü bırakayım isterseniz hocam, sorunuz yoksa.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Tekrardan merhaba. O sıkça sorulan, tartışılan sütunlara biraz daha detaylı bakacağız şimdi. Ben aynen başlamadan önce bu şekil konusunda daha net bir fikir vermek açısından birkaç farklı betimleme daha yapayım isterseniz. Yani T sütun dememizin sebebi gerçekten büyük T harfini andırdığı için bu taşlar. Onun dışında yassı kafalı gövdesi daha uzun bir mantar şeklinde düşünebiliriz bunu.
Onun T şıkkının uzun, yani hani T şeydir ya, uzun yanar.
Büyük T harfi.
Bu şeyde mi? Yukarıda mı?
Nasıl yani hocam, yukarıda mı derken?
Yani T dedin değil mi? T.
Ha,
yani.
T harfi.
Hani uzun direk, onun da bir tarafında bir tane hani şey var herhalde. Farklı bir T uzanan bir başka direk var gibi algılıyorum.
Ya yani dikey bir çizgi. O evet. Dikey çizginin üstünde de yatay daha kısa bir çizgi var.
Hah, üstünde onu skor.
Evet, üstünde. Yani mantarı düşün mesela. Mantarın evet. Üst kısmının daha yassı olduğunu düşün. Gövdesinin evet. Biraz daha uzun olduğunu düşün. Yani T sütun, T dikili taş. Genelde T sütun ismi veriliyor bu taşlara. Ben işte Aslan'ın genel perspektifi anlattığı üçüncü tabakayı biraz daha detaylı şekilde ve daha derine inerek betimlemeye çalışacağım. Bahsedildiği üzere bu tabakanın içinde konuştuğumuz gibi arkeologların T sütun ismiyle adlandırdığı taştan heykeller de diyebileceğimiz yapılar bulunmakta. Bu taşların sembolize ettiği anlamlar kesin olarak bilinemiyor. Daha önce de tartıştığımız gibi birkaç üzerine düşünce var. Bunlardan bir tanesi sizin de sıkça belirttiğiniz gibi Tanrı'yı sembolize ettikleri yönünde. Fakat şöyle bir durum var. Yani bu test sütunların üzerinde bir işleme yapılıyor. Özellikle bu en merkezdeki o büyük taşlar daha çok Tanrı'yı sembolize ettikleri düşünülenler. Bunların sadece gövde kısımları işlenmiş. Kafa kısımları yok. Kafa kısımlarında bir işleme yok o yatay taş kısmında. Bunun sebebini de yani biz insan olarak Tanrı'nın yüzünü tasvir etmeye mümkün değiliz gibi bir anlam çıkartıyorlar arkeologlar. Bu taşlardan bir tanesini
diğer T'lerde var mı? Üstünde işlemeler var dedin küçük T'lerde, öyle mi?
Aha, diğerlerinde var. Hayvan sembolleri var. Ayşe'nin de anlattığı gibi kuş sembolleri var. Bu Tanrı'yı andıranlarda sadece kafa kısmı yok. Bunlardan bir tanesini betimleyeceğim ben şimdi, o büyük taşlardan bir tanesini. Tanrı'yı sembolize edenlerden. Fotoğrafta konum olarak ilk taşın ön çaprazından iki farklı yüzünü kapsayacak şekilde çekilmiş fotoğraf. Bahsedilen dairesel havzanın ortasında duruyor. Boyu fotoğraftan taşacak şekilde çekilmiş. Yani T kısmının üst kısmını göremiyoruz. Sadece gövdesini görüyoruz taşın fotoğrafta. Arka planda o Hasan'ın bahsettiği surlar mevcut. Onların hemen üstünde de gökyüzü gözüküyor. Gece mağarası şeklinde gece çekilmiş fotoğraf. Sütunun tam ortasında kalın bir kemer veya kuşak denebilecek bir motif bulunuyor. Kemer motifi ön yüzeyde kemerin ortasına dönen kare şekli bir toka ve sanki örgü biçiminde yan tarafa devam eden 3 adet yatay çizgiden ibaret bu kemer şekli. Kemerden aşağıya da bir elbise motifi sarkıyor ön kısmında taşın. O da ters bir çatal başını andırıyor motifte. Çatal başlarından ortada duran diğerlerinin yaklaşık 2 katı uzunluğunda taşın en alt kısmına doğru devam ediyor.
Bunlar da taş ama değil mi? Yani o kemer de bir taş, sadece şekil gibi mi görünüyor?
Taşın üstünde bir motif hocam, işleme.
Motif.
Kabartma gibi düşünebiliriz.
Tüm o zaman heykeli baştan başa kemer olduğu için sarmış mı? Bel kısmında mı yani aşağıya?
Evet. Tam ortasında bel kısmında aynı bir kemer şeklinde o yatay çizgiler etrafa devam ediyor. Diğer yüzlerde de mevcut. Ön kısmında ortada bir kemer tokası var kare şeklinde.
Evet tamam, evet bayağı bir. Ve onu da bir elbise var altında da diyorsun.
Ya yani elbise şeklinde sadece ön yüzeyinde mevcut. Diğer taraflarda yok. Aşağı doğru uzanan bir çatal başı motifi var.
Çatal başını biraz anlatır mısın? Ne demek çatal başı?
Nasıl şey? Ters duran bir kral tacı gibi de düşünebiliriz.
Ters duran ne?
Kral tacı.
Kral tacı.
Yani 3 tane çatal şeklinde çıkıntısı var. 3 uç kısmında. Orta kısmı yine kare şeklinde bir gövdeye sahip. Aynı bir taç.
Anladım. Bu sivri kısımlar yukarıda duruyor ters olduğu için.
Aşağıya doğru bakıyorlar yani ters durduğu için.
Ha, anladım.
Yani çok bunun kullanımı yok günümüzde. O yüzden tam bir şey söyleyemedim. Hani dediğim gibi elbise motifi gibi. Sadece yani sadece ön kısmından aşağı sarkan bir pelerin gibi belki düşünebiliriz.
Anlıyorum.
Bu kemerin üst kısmında da birbirine kavuşmak için uzanan bir çift el var. Fakat aralarında bir karış mesafe var. Tam olarak kavuşamıyorlar. Hemen bu ellerin üst kısmında da ters U şeklinde çok da derin olmayan bir kabartma daha var. Bunun neyi temsil ettiği çok anlaşılmıyor. Bir bulgu da yok. Dediğim gibi kafaya dair herhangi bir işleme de yok. Kafa kısmı tasvir edilmemiş.
Ters U şeklinde. Peki bu heykelin hani cinsiyetiyle ilgili ipucu alabileceğimiz bir şey var mı bu görünümden? Yoksa sadece bu yani öyle bir şey belli olmuyor mu?
Yani cinsiyete dair herhangi bir şey yok. Yani zaten insanı andıracak kısımları da sadece el kısımları mevcut ve kemerden kaynaklı.
El ve kemer, elbise falan deyince acaba bir insan benziyor dedim ama anladım.
Ya cinsiyete dair bir durum yok dedim.
Peki.
Bak, diğer heykellerin bazılarında hayvan motifleri var. O hayvanlarda cinsiyet belirten yani cinsel organları da bulunuyor bazılarında. İkinci fotoğrafa geçiyorum şimdi. Bu fotoğrafta yan yana duran iki fotoğraftan oluşuyor toplamda. Sol tarafta örülmüş taş duvarın tam ortasına duran bir dikili taş bulunuyor. Sağ tarafta da bu dikili taşın önünde bulunan motifleri daha yakından çekmiş bir hali var. Uzaktan çekilmiş fotoğrafta bu dikili taşın yandan çekilmiş bir T sütun olduğunu fark ediyoruz yine. Çünkü T harfinin tepesinde yatay kısmı aşağı doğru ışıktan dolayı hafif bir gölge oluşturuyor. Sütunun alt kısmında ise iki adet hayvan figürü var. Bu hayvan figürleri de Ayşe de bahsetmişti. Buranın bekçisi anlamına gelen semboller olduğu düşünülüyor bunların da. Yani burayı koruyan hayvanlar olduğu düşünülüyor. Hayvan sembolüne gelirsek de iki figürden üst tarafta bulunan, baş aşağı duran ve saldırmaya hazır bir şekilde ön ve arka bacaklarını kısarak kurulu bir şekilde bekleyen bir kaplana benziyor. Baş aşağı durur vaziyette olan şeklinden dolayı kaplanı üstten betimleyeceğim. Baş kısmında tam ortasından yukarı doğru çıkan boru şeklinde bir burun var. Burunun bitiş kısmında da sağlı sollu oyulmuş bir şekilde yuvarlak gözleri mevcut. Hemen üstünde de küçük sivri boynuzlar gibi duran kulakları işlenmiş. Daha sonrasında biraz daha üst kısma çıktığımızda bacaklarında sol tarafta kalanların sadece üst kemik çıkıntılarını görebiliyoruz. Hafif çapraz açıdan dolayı. Sağ bacakları ise şimşek şeklinde duruyor. O kurulu dememin sebebi o. Hani sanki saldırmaya hazır bir şekilde bekliyor gibi hayvan. En arkada da ters dik şeklinde duran sağ tarafa doğru uzanan bir kuyruğu mevcut. Bu üst taraftaki hayvan.
Ama baş aşağı durma ilginç.
Yani farklı perspektiflerden işlenmiş açıkçası. Bunun hakkında da net bir bilgi yok. Mesela üst taraftaki hayvan 3 boyutlu bir şekilde işlenmiş. Alt tarafta ise sadece profilden bir görüntü var mesela. Yani şöyle düşünebiliriz belki. Ben şu an perspektiften dolayı yorum yapıyorum. Alt kısımda ise bir domuz motifi var. Yani üst taraftaki kaplan sanki alt taraftaki domuza saldırmaya hazır bir şekilde bekliyormuş gibi duruyor. Öyle tasvir edebilirim canlandırmanız için.
Avrupa kalacak gibi evet.
Aynen o şekilde duruyor. Alt kısımda bulunan fil dediğim gibi 3 boyutlu olmasından ziyade daha yaban domuzunun profilden 2 boyutlu şekilde işlenmiş hali. Sola doğru bakan domuzun yuvarlak burnunu çizgi şeklinde bir ağız takip ediyor. Ağzın hemen üstünde de tek gözü ve gözün yukarısında kulakların yandan tek kulak şeklinde tasviri mevcut. Ön ve arka bacaklar bir çift bitişik bacak halinde. Sonlarında da ufak toynaklar var. Geniş gövdenin en sonunda da ufak çıkıntı şeklinde bir kuyruğu mevcut. Bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Mesela bu fotoğrafta testunun en tepesindeki o yatay çizgide bir tasvir var. Oraya işlenmiş bir hayvan figürü var. Gövdesinden ziyade. Yine siyah arka plan üzerine testunun sadece üst kısmını kapsayacak bir şekilde dediğim gibi karşıdan çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta sütunun üst kısmının tamamını kaplayan vahşi bir hayvanın profilden işlenmiş bir tasviri bulunuyor. Tasvir edilen hayvanı şaha kalkmış bir kaplan ya da panter olarak düşünebiliriz. Ön bacakları havada olacak şekilde. Ağız kısmı dişleri açıkta olacak şekilde. Üst ve alt çenede karşılıklı dörder seri dişin karşılıklı durmasından oluşuyor. Ya ağzı biraz daha büyük tasvir edilmiş. Çok gerçekçi bir tasvir değil. Yüzün yarısını kaplıyor neredeyse. Bu ağız kısmının hemen üstünde 4 tane yatay çizgi şeklinde bıyıklar var. Bıyığın üstünde tek bir nokta şeklinde burnu var. Göz tasviri daha gerçekçi. O alt üst kısımdan bastırılmış bir şekilde. Ortasında tek nokta şeklinde bir göz bebeği mevcut. Hemen üstünde de tek üçgen şeklinde kulağı var. Yine boynuzu andırıyor. İki adet ön bacağı havaya kalkmış şekilde dediğim gibi şaha kalkmış pozisyonundan dolayı çizgisel bir şekilde aşağı iniyor bacaklar. Yine bir çift dişik bacak şeklinde tasvir edilmiş. Çok perspektif algısı yok yani. Bacakların sonunda da patiyi andıracak şekilde 3 tane sanki kibrit kutusunu yan yana koymuşlar. Öyle parmak şeklinde bir tasvir bulunuyor. Kavisli bir şekilde aşağı iniyor gövdesi. Yine arka bacaklar bir çift bacak şeklinde tasvir ediliyor. Fakat arka bacaklar biraz daha gerçekçi. Adeta bir keçi bacağı gibi. Hani önce eğimli bir şekilde tam eklem kısmına geliyor. Ondan sonra çizgisel şekilde aşağı iniyor. Ters bir S harfi diyebiliriz onun içinde. Andırdığı şekil olarak. Üstünde de sol tarafa doğru yukarı doğru kıvrılan uzun bir kuyruk mevcut. Az önce bahsettiğim gibi bu hayvanda mesela erkek olduğunu belirten cinsel organ da tasvir edilmiş. Arka bacağın hemen yanında gövdenin alt kısmında. Betimleyeceğim fotoğraflar bu kadardı hocam. Ekstra bir sorunuz varsa onları da yanıtlayabilirim.
Gayet güzel. Yani aslında en dıştan başlayarak bütün detayı almış olduk. Bu şekilde de gayet iyi oldu. Yani evet. Şunu anladık. Büyük T'lerde herhangi bir hayvan figürü yok. Genel T'ni görüyoruz. En büyük heykellerde ama diğer yandaki heykellerde işte kaplan olsun, başka şeyler olsun. Hayvan figürleri buna şey yapılmış. Dediğim gibi bunlar belki de koruyucuları. Bu genel şeyin koruyucuları olarak herhalde tasvir ediliyor anladım.
Evet yani ortadaki iki büyük T'nin Tanrı'yı sembolize ettiği düşünülüyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Onların etrafında ise hayvanlar işte farklı.
Evet evet. Onlar da belki işte kuşlar. Bu merkezi koruyan hayvanlar olarak düşünülüyor belki de.
Ya farklı anlamları mevcut. Ayşe'nin dediği gibi turnaların
evet, tek eşlilik.
Sembolize ettiği tek eşlilik, bereketlilikle alakalı olanlar var. Ekstradan bir de burada bulunan buluntular var. İnsan kemikleri gibi. Ona da Nurdeniz betimleyecek. Sözü de Nurdeniz'e bırakıyorum.
Son bir soru sorayım. Buraya girilebiliyor mu arkadaşlar? Yani Göbeklepe'ye gittiğinizde buraların yoksa dışarıdan mı bakılabiliyor? İçerilere girmek mümkün mü?
Dışarıdan bakılıyor hocam. Ya korkuluklarla etrafı çevirmiş bir şey yok. Anladım. Zaten ya tepeden bakıldığında hepsini görebilecek genişlikte. Etrafında bir korkuluk var. O korkuluklardan gezilebiliyor.
Evet. şey hayal ettim yani işte bunları bu betimlemelerin çok daha iyi işlerliğe kavuşması için keşke maketleri de olsaydı elimizde. Çok güzel oldu.
Şöyle hocam Şanlıurfa'da belediye müzesinde galiba bunların bir kopyaları sergileniyor.
Doğrudur.
Hatta şey Şanlıurfa Belediyesi'nden ben bakmıştım bazı fotoğraflara. Orada da gezebiliyorsunuz o müzeyi kopyalarını.
Evet. Gidemeyenler için oralarda da. Ama yine benim için hani müzeye gitmekle oraya gitmek arasında yine fark olmayacak. Dokunmak isterdim anlatabiliyor muyum? Yani oradaki küçük en azından heykellerin o T sütunlarının veya Göbeklitepe'nin genel şeklinin 3 boyutlu maketlerinin olmasını hayal ettim şu an inceleyen ve o anlatımı ona dokunarak izlesem çok daha ilginç olurdu diye.
Sizin için hocam gerçeğine gidip atmosferi koklamak daha güzel olur.
Haliyle tabii orası öyle. Peki Nurdeniz.
Herkese merhaba. Ben Nurdeniz. Ben Göbeklitepe'de yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluntulardan bahsedeceğim.
Nurdeniz biraz daha mikrofona yaklaşabilir misin? Radyodan daha net duyabilmen açısından.
Şu an nasıl?
Daha iyi. Öyle kalırsan.
Ben Göbeklitepe'de yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluntulardan bahsedeceğim. Bu buluntuların büyük bir kısmı taş aletlerden oluşuyor. Bu aletlere taş kaplar, öğütme taşları ve taştan yapılmış kesici aletler örnek verilebilir. Şu an fotoğrafta taşın yontulmasıyla yapılmış irili ufaklı kesici aletler var. Bu aletlerin ortak özelliği şekillerinin yaprağı andırması. Evet, yaprak gibi uçları giderek sivrileşiyor çünkü. Bazılarının yüzeyinde çeşitli düzensizlikler var fakat giderek sivrileşen uçları sayesinde oldukça kesici olduğunu hissediyoruz.
Acaba savaş için mi, avlanmak için mi kullanıyorlar bunları?
Sanırım besinleri kesmek için diye tahmin ettim ben. Çünkü küçükler yani boyut olarak küçükler.
Yakaladıkları şeyleri daha sonra doğrama, parçalama.
Evet. Ya ben öyle düşündüm. Küçükler çünkü.
Zamanın bıçakları yani bunlar o zaman bir şekilde.
Aynen, aynen. diğer fotoğrafa geçebiliriz. Taş aletler dışında taştan yapılmış heykeller de çıkarılmış. Şu an yabani bir hayvanın taştan yapılmış baş heykelini betimleyeceğim. Bu yabani hayvanın giderek sivrileşen bir ağız yapısı bulunmakta ve ağzının tam olarak kapalı olmadığını söyleyebiliriz. Hafif aralık olan ağzından alt ve üst dişleri rahatlıkla gözükebilmekte ve bu dişler birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde duruyor. Dişleri büyük ve oval biçimde olup korkutucu bir his veriyor. Heykelin en ön sıradaki dişi ise diğer dişlerinin iki katı büyüklüğünde ve sivrice. Heykelin burnu ve gözleri belli belirsiz bir şekilde yapılmış. Fakat uzunca bir burnu olduğunu söyleyebiliriz. Heykelin kulakları dik bir şekilde başının en tepe kısmında bulunuyor. Taştan yapılmış aletler ve heykeller dışında çeşitli insan ve hayvan kemiklerine ait buluntulara da rastlanmış. Bu bulunan hayvan kemiklerinin çoğunlukla yabani hayvan türlerine ait olduğu belirlenmiş. İnsan kemiklerinde ise çokça kafatasına rastlanmış. Diğer fotoğrafa geçebiliriz. Son olarak insan kafataslarına ait buluntuların yakından çekilmiş fotoğraflarını betimleyeceğim. Bu kafataslarının üzerinde çokça kesik ve oyuk izleri var. Yapılan araştırmalar kafatasları üzerinde sıyırma, kesme, delik açma ve boyama olmak üzere 4 farklı işlem yapıldığını göstermiş.
Niye ki acaba?
Zaten şu an fotoğrafta da birçok sıyırık ve kesik izleri görüyoruz. Hatta bayağı derin oyuklar var bazı kafataslarında. Fakat kafataslarındaki bu izlerin dikili taşlardaki özenle yapılmış insan ve hayvan kabartmalarına kıyasla çok daha sade olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle araştırmacılar kafataslarındaki izlerin sergilenmek için değil, ip bağlanarak asılmasına yardımcı olmak için yapıldığını düşünüyor.
Yani adamı diri diri öyle kafatasından şey asmışlar mı diyorsun yani?
Yani asıyorlarmış, sergilemiyorlarmış ama asıyorlarmış. O şekilde yazıyor ama ben de nedenini anlayamadım.
Ben oraya girebilir miyim?
Tabii.
Benim bir tane hocam şey demişti. Bazıları bu konu hakkında şöyle düşünüyormuş. Hani mesela baş ağrısı için eskiden başın ağrıyorsa öyle bir belki de tedavi yöntemi olduğunu bile düşünenler varmış yani bu konu hakkında. Hani diri diri olmasının sebebi belki budur diye düşünenler yani
kafatasını delip oradan baş ağrısı mı güya hani dışarı atıyor?
Bazıları eskiden yani böyle bir
daha insani bir O da olabilir. Belki de beyin ameliyatı yaptılar o yıllarda. Onu da bilemeyiz ki. Belki de öyle şeylerle uğraştılar yani. Hiç bilmiyorum. 12 bin yıl öncesi değil mi? Göbekli Tepe'nin olduğu dönem.
Evet hocam. Lobotomi o dönem çok yaygın değil.
Yani. Ama biraz önce şey de bahsettin Nurdeniz. Öğütme taşları da var dedin. Gerçi öyle bir resminiz yok galiba değil mi? Elinizde fotoğraf.
Öğütme taşları da bulunduğu söyleniyor ama ben normal yani yazdığımda bir şey bulamadım fotoğraf olarak. O yüzden onun fotoğrafı yok şu an.
Yani öğütme taşlarının önemi şu, o yıllarla karşılaştığımızda daha insanların tarıma henüz geçmedikleri yerleşik hayata. Ama öğütme evet. taşı varsa buğdayı işledikleri anlamına gelir yani. Farklı bir şey, o yüzden merak ettim acaba öğütme taşı hakikaten evet, var diye.
Buğdayı işliyorlarmış sanırsam.
Ama daha çok galiba geçim kaynakları böyle vahşi hayvanları falan.
Avcı toplayıcı. Evet.
O dönem ateş bulunmuş mu diye arkadaşlar, şimdi ben iyice koptum yani. Yakaladıklarına göre yiyebiliyorlar demek ki.
Bulundu hocam ya. Bulunmuştur.
Ya daha eski mi ateşin bulunuşu bilmiyorum, hani hangisi önce.
Ya %100 doğrulukta bir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla ateş zaten bu karanlık çağların en başında. Yani karanlık evet. çağların bitişine yakın.
Zaten yoksa hayvanları şey yapamazlar yani, o zaman anlamı olmaz. Peki.
Hocam benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür. Bitti mi grubunuzun şeyleri?
Evet. Yani kişisel bazda bitti. Soru varsa soruları cevaplayabiliriz.
Evet, yani çok güzel bir konuydu arkadaşlar. Ben de zevkle dinledim. Her canlı betimlemede aynı derecede tabii insanın ilgisiyle de ilgili. O aynı merakı hissetmiyorsunuz ama bu gerçekten beni de ilgimi çekti. Bu betimlemelerin işte daha iyi olması için hep biz yaparken bir taraftan da şey diyoruz. Acaba nasıl daha insan anlaşılabilir hale gelebilir? Hani onu da hep şey yapıyoruz ve burada onu fark ediyorum. Yani bunların hakikaten bir şekilde keşke dokunabilme şansımız da olsa, o zaman bambaşka bir hale gelirdi. Ama yine de şu an hani Göbekli Tepe'ye gitsem de bundan daha fazla bilgi alamayacaktım muhtemelen, içine giremediğime göre. O yüzden şu an bu bilgileri bilerek gitmek önemli bir fayda oldu. Sizin peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Ya güzel de bayağı dediğim gibi bizim açımızdan da yani ben yani Ege kısmında mesela daha çok gezdim, arkeolojik kısımları, bu Efes Antkentleri civarını. Yani ortada baktığım zaman hep şeydi. Ya yanımda bir rehber bile olsa üstün körü bakıp geçiyordum hep. Çok ilgimi cezbetmiyordu. Ama canlı betimlem yapacağımız için dediğim gibi daha öncesinde de biz de çok detaylı bir şekilde baktığımız için bizim açımızdan da çok daha güzel bir tecrübe, güzel bir deneyim oldu.
Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Gerçekten hoş bir betimlemeyi de böylelikle katmış olduk arşivimize. Canlı betimlememizin 45.'si burada sona erdi arkadaşlar. 46. betimlememiz Salı günü doğa manzaralarını anlatacak arkadaşlarımız, buradan onu belirteyim. Ama bugünlük betimlememiz burada sona erdi. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum.